Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ordibehesht 1400, Hicri Kameri 20 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 3 Mayıs 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'ye arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumların ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur Kapısı ve Batı Asya Gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslami Kalabalığı rehberi Kudüs gücünün Batı Asya'da pasif diplomasinin önlenmesinde en büyük faktör olduğunu söyledi. İran, tutukların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın haberini doğrulamadı. Rusya nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin ilerlemesi konusunda iyimser. Filistin Başbakanı Kudüs'e seçim yapılması için ırkçı İsrail rejimine baskı yapılması çağrısında bulundu. İran'a 3 milyon dozdan fazla korona aşısı geldi. Bağdat Havalimanı yakındaki Amerikan askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü, Batı Asya'da pasif diplomasiyi önlemede en büyük etkili faktördür, dedi. İslam İnkılabı rehberliği ofisi sitesinde yapılan açıklamada, İslam İnkılabı rehberi, Dünya İşçi Günü ve Öğretmenler Günü münasebetiyle dün yaptığı açıklamada, bazı yetkililerin yaptığı açıklamaları eleştirirken, bu gibi açıklamaların düşmanlar tarafından kötü amaçlı kullandığını belirterek, Kudüs gücü, İslam Cumhuriyeti'nin politikasını gerçekleştirdi, dedi. İslam İnkılabı rehberi, İran İslam Cumhuriyeti'nin düşman ve muhalefet medyasının eline geçen ses kaydı dosyasını eleştirirken, Amerikalılar uzun yıllardır İran İslam Cumhuriyeti'nin nüfuzundan rahatsızlar ve bundan dolayı da Şehit Süleymani'den rahatsızlar ve bu sebeple onu şehit ettiler, dedi. İslam İnkılabı rehberi, ister Kudüs gücü ister Şehit Süleymani hakkında yapılacak açıklamalarda düşmanların hoşuna gidecek ve onların sözlerini tedavi ettirecek tutumdan kaçınılmalıdır, dedi. İslam İnkılabı rehberi ülkenin planlarının askeri, bilimsel, kültürel ve diplomatik programları içerdiğini ve bunların hepsinin ülkenin politikasını oluşturduğunu belirterek, bir bölümü diğer bölümü inkar etmesinin aslında anlamsız olduğunu ve bunun İran İslam Cumhuriyeti yetkilisi tarafından yapılmaması gereken büyük bir hata olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei, Batılıların İran'ın dış politikasının kendi bayrakları altında olması konusunda ısrar ettiklerini, zira hem son Kacar dönemi hem de Pehlevi dönemlerinde İran'ın onların kontrolünde olduğunu, fakat inkılabın İran'ı onların sultasından çıkardığını ve bundan dolayı onların şimdi yeniden kendi sultalarını kurmaya çalıştıklarını söyledi. İslam İnkılabı rehberi dünyanın hiçbir yerinde Dışişleri Bakanlığı'nda dış politikanın belirlenmediğini, zira dünyanın her yerinde belirleyici üst düzey meclislerin ve üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı'nın da bunda katılımının olduğunu ama uygulayıcı olduğunu söyledi. İslam İnkılabı rehberi İran İslam Cumhuriyeti'nde Milli Güvenlik Yüksek Kurulu olduğunu ve herkesin orada hazır olduğunu, kararların alındığını ve Dışişleri Bakanlığı'nın bunları kendi yöntemiyle uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamenei, İran'da yapılacak seçimler hakkında da seçimlerin kelimenin tam anlamıyla önemli bir fırsat olduğunu ve insanların seçimlerden soğutulmaması gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Instagram sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, rehberin nazik ve şefkatli açıklamaları her zaman olduğu gibi benim ve meslektaşlarım için son söz ve uzmanlık tartışmalarının son noktasıdır dedi. İran İslam İnkılabı rehberinin dünkü açıklamasının ardına yayınlanan İran Dışişleri Bakanı Zarif'in mesajında şu ifadeler yer aldı. Bir dış ilişkiler çalışanı ve araştırmacısı olarak her zaman bu ilahi toprak ve sınırların bekası için dış politikanın milli uyum ve bütünlüğün öznesi olduğuna ve en üst düzeyden yönetilmesine ve yönlendirilmesine inandım. Ve bu nedenle dini liderliğin görüş ve kararlarını takip etmek için dış politika için yadsınamaz bir zorunluluktur. Zarif açıklamasında şöyle dedi. Yalnızca deneyimlerin dürüstçe aktarılması için ve yayınlama niyeti olmaksızın dile getirilen bazı kişisel görüşlerin gizlice yayınlanması, ülke, halk ve inkılabın kötülüğünü isteyenler tarafından bahane edilmesi ve muazzam rehberin endişelenmesine sebep olmasından dolayı çok üzgünüm. Umarım Allah'ın yardımıyla ben ve meslektaşlarım diğer hizmet verenlerin yanında aziz İran'ın ilerlemesi için büyük liderin hedeflerini eksiksiz yerine getirmek için tek ses ve gönül birlikteliği içinde çalışabiliriz.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İran ile Amerika arasında tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamadı. İran'a göre dün Mecid Tahterevanchi, bazı medya kuruluşlarının İran ve Amerika'nın 8 mahkumu serbest bırakmayı ve 7 milyar dolarlık bloke edilmiş İran parasını serbest bırakmayı kabul ettiği haberine temasla bu haber doğrulanmadı dedi. İranlı yetkili, İran'ın her zaman iki ülke arasındaki kapsamlı mahkum takasını vurguladığını sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti defalarca iki taraf arasında tutuklu değişimini önerdi, ancak Amerikan tarafı içi boş iddialar ve bahanelerle bundan kaçındı. Bazı İranlılar yalnızca Amerika'nın İran'a karşı yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarını görmezden gelme iddiasıyla Amerika hapishanelerinde tutuluyor.
İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Faz Emu'yi İran'ın doğrulamanın ardından nükleer yükümlülüklerine geri döneceğini söyledi. Emu'yi İran Press Ajansı'na verdiği meçhide, İran'ın nükleer taahhütlere dönme girişimi ancak Batı tarafının nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesinin doğrulanmasından sonra gerçekleşir dedi. İranlı yetkili Amerika'nın İran aleyhindeki azami baskısının başarısızlığını tanımasının Viyana görüşmelerinin başlamasına yol açtığını belirterek, müzakerelerin ana amacının Amerika'nın İran'a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmak ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ve nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi olduğunu söyledi. MU'yu yaptırımları kaldırması etkili bir şekilde yapılmalı ve İran yaptırımların kaldırılığını doğrulayabilmelidir dedi. Emu'yu ayrıca İran İslam Şura Meclisi'nin temel talebinin yaptırımların tamamen kaldırılması ve İran'ın doğrulama için zamanının olması olduğunu belirterek İran girişimlerinin yaptırımlarını kaldırması ve doğrulanması ardından yapılacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısına atıfta bulunarak Viyana görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. İran'a göre dün Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride 1 Mayıs'ta nükleer anlaşmayı tamamen canlandırmak için 3. tur görüşmelerin sonuçlarının olduğu Viyana'da ortak komisyon toplantısı yapıldı ve nükleer anlaşma incelendiği ifadesine yer verildi. Müzakerelerde Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması ihtimalinin yanı sıra nükleer faaliyetlerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı hükümlerine uygun hale getirmek için İran'dan beklenen adımlar konusunda detaylı ve faydalı görüş alışverişi yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun gelecek hafta sonunda yeniden bir araya geleceği ama uzman düzeyinde çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Ulyanov, görüşmelerin ilerlediğini ancak birçok çözülmemiş sorunun kaldığına dair tweet attı. Ulyanov, sevinmek için henüz çok erken olduğuna temasla, dikkat ve güvenle giderek daha iyimser olmak için nedenler var. Müzakerelerin önümüzdeki 3 hafta içinde sonuçlandırılması için çaba gösterilecek genel bir hedef var, dedi. Bu arada Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden yaptığı müdahaleci bir açıklamada, Amerika'nın nükleer anlaşmayı geri dönme konusunda Viyana'da bir anlaşmaya varmadığını iddia etti. Sullivan, Amerikalı diplomatların önümüzdeki haftalarda Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme görüşmelerine devam edeceğini ve engellerin kaldırılması için aşılması gereken farklılıklar olduğunu iddia etti. Amerikalı yetkili söz konusu ihtilafların yaptırımlara dair olduğunu ileri sürdü.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün gece yaptığı açıklamada, G7 grubu Dışişleri Bakanların gelecek oturumunda başta İran olmak üzere dünya meselelerinin ele alınacağını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı G7 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nın İran, Rusya ve Çin dahil jeopolitik öncelikleri, korona ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlara odaklanacağını bildirdi. Londra'nın ev sahipliğinde yapacağı toplantıya İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Dışişleri Bakanlar katılacak. Hindistan, Avustralya, Güney Kore ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları da konuk olarak davet edildi. İngiltere Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Rusya ile çatışmanın G7 zirvesinde ele alınacağını söylerken oturumun arifesinde ülkesinin G7 oturumunda kendince Rusya'nın yanlış bilgilerine karşı hızlı bir cevap mekanizmasının oluşturulmasını tartışmak niyetinde olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Rusya'nın yalanlarına, propagandasına ve sahte haberlerine sadece bireysel olarak değil toplu olarak karşılık verebiliriz ve böylece bu gerçeği Rusya, Çin ve diğer ülkelerdeki insanlara ulaştırabiliriz, dedi. Bu arada Rusya, Batı ülkelerini Rusya karşıtı duyguları kışkırtmakla suçlayarak diğer ülkelerin iç işlerine karıştığı yönündeki iddiaları ve suçlamaları defalarca reddetti.
Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin küstah eylemlerinin kesinlikle cevapsız kalmayacağını vurguladı. Emir Abdullahyan dün Dünya Kudüs Günü arifesinde Hamas hareketinin Tahran Ofis Başkanı Halid Kaddumi ile görüşmesinde İran'ın Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için tam desteğini tekrarladı. Emir Abdullahyan bölgedeki gelişmelere ve işgal altındaki topraklarda yaşanan olaylara değinerek, Siyonist rejimin küstah ve aşağılık eylemleri kesinlikle cevapsız kalmayacak ve direniş ekseni Siyonistlerin herhangi bir küstahlığına öncekinden daha güçlü şekilde karşılık verecektir, dedi. Söz konusu görüşmede Hamas yetkilisi Halid Kaddumi de İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkına yönelik desteklerine teşekkür ederek rahmetli İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Filistin ve Kudüs'ün önemli bir meselesi olarak canlı tutulmasındaki rollerinin önemini işaretle İran İnkılabı'nın başından beri her zaman mazlum Filistin halkı ve direniş ülkülerinin hamisi olduğunu söyledi.
Terör rejimi İsrail ordusu Batı Şeria'daki bir bölgede Siyonist askerleri ateş açan kişiyi bulmak için birkaç askeri helikopterin yardımıyla bölgede operasyon başlattı. El Meyadin kanalına göre aralarında iki askerinde bulunduğu bir grup Siyonist pazar akşamı Nablus kentinin güneyindeki Tefu kavşağında meydana gelen silahlı çatışmada yaralandı.
Filistin Yönetimi Başbakanı Avrupa Birliği'ni Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ve bu şehir halkının seçimlere katılımına izin vermesi için Siyonist rejimi baskı yapmaya çağırdı. İrna'ya göre Filistin Başbakanı Muhammed İşdiye, dün Avrupa Birliği elçisi Sean Cohen-Borgesdorf ile Ramullah'taki ofisinde yaptığı görüşmede seçimler ertelendi, iptal edilmedi ve Kudüs'te seçimler düzenlenmesi için Avrupa'yı İsrail'e baskı yapmaya çağırıyoruz dedi. Filistin Başbakanı görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'nde Avrupa Birliği'nden 150 milyon avro ile katkı vereceği 600 milyon avro değerinde içme suyu tesisinin inşası, Avrupa Birliği ve Katar ortak projesi olarak Gazze'de 150 milyon avroluk doğal gaz elektrik üretim santrali kurulmasının ele alındığını söyledi.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Teknik Yardımcısı bir raporda ülkeye 3 milyon dozdan fazla korona aşısının geldiğini bildirdi. Mihdat Cemal Erbengi, 2 Mayıs 2021 itibariyle İran'a 3 milyon 195 bin 800 doz aşının geldiğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca aşıların İmam Hümeyni Havalimanı'nda gümrük işlemlerinin 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yapılmasının ardından derhal İran Sağlık Bakanlığı temsilcilerine teslim edildiğini söyledi.
Türkiye'den son 24 saatte 240.145 COVID-19 testi yapıldı. 25.980 kişinin testi pozitif çıktı. 340 kişi hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 75.182 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.480.381'e yükseldi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin iradesiyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli tartışıldığını belirterek Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır dedi. Altun Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Altun mesajında yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorunu Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışılıyor. Adadaki Türk varlığı yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm eşit ve egemen iki devletin varlığıdır ifadelerini kullandı.
Irak parlamentosu üyeleri Irak'ın kuzeyinde bir Türk askeri üssünün inşa edilmesini Irak egemenliğinin ihlali olarak nitelendirdiler ve tepki gösterdiler. Bağdat El-Yom haber sitesine göre Irak parlamentosu güvenlik ve savunma komisyonu üyeleri dün yaptıkları açıklamada Türkiye'nin Irak'taki nüfuzunun ve ilerlemesinin ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve komisyonun yakında bu konuyu gözden geçirmek için olağanüstü bir toplantı yapacağını duyurdu.
Dün akşam Bağdat havaalanı yakınlarındaki bir Amerikan askeri üssüne birkaç roket atıldı. Fars Haber Ajansı'na göre haber kaynakları Bağdat havaalanı yakınlarındaki Victoria askeri üssünde siren sesinin duyulduğunu bildirdi. Sabir News kanalında 3 adet 107 milimetrelik roketin Victoria'daki Amerikan askeri üssüne isabet ettiğini bildirdi.
Ve Myanmar güvenlik güçlerinin askeri darbe karşıtı protestoculara yönelik yeni şiddet dalgasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi açısından İslami İran'ın iktidar bileşenleri etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni dün akşam İşçi Bayramı ve Öğretmenler Günü münasebetiyle canlı yayınlanan konuşmasında ülkenin parlak geleceğini inşa etmek için öğretmenler ve işçilerin rolünü açıklamaya ilaveten seçimler konusunda ve de İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın iktidar bileşenleri hakkında önemli konulara değindi. Gençlerin eğitim ve yetiştirme alanında öğretmenlerin ülkenin ilerleme askerleri olduğunu belirten Ayetullah Hameni, ulusal üretim için gerçek çalışmanın, yaptırımların etkisizleştirilmesi bağlamında en iyi ve etkin yol olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberinde vurguladığı gibi, etkin ve büyük işçi toplumu ve geleceği oluşturan öğretmenleri kalkınma ve gelişme için her toplumun önemli ve stratejik güçleridir ve toplumun ilerlemesini ve mükemmelliğine ulaşması için iki kanattır. Sahadaki gerçeklerde İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerleme ve gelişme için gerekli kabiliyet, yetenek ve yaratıcılığa sahip olduğunu gösteriyor. Hiç şüphesiz İran halkının iktidarı ekonomi, siyasi, askeri, sosyal, kültürel, dini ve etnik vahdet ve seçimler gibi alanlarda maksimum katılım bileşenlerin sonucudur. Hiç şüphesiz bu bileşenler birlikte ve yan yana olunca ülkenin yumuşak gücü ve bağımsızlığının kaynağıdır. Diplomasi sisteminin bölgesel ve uluslararası arenadaki etkinliği ve güvenilirliği de bu otoritenin sonucudur. İslam İnkılabı rehberi dış siyaset ve Kudüs gücünün bölgedeki varlığı ile ilgili son günlerde yayınlanan ses kaydına değinmesi bu konuda net bir açıklamadır ve bundan her türlü sapma ve gaflet ise telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir. İslam İnkılabı rehberi şöyle bir hatırlatmada bulundu. Dış siyaset dünyanın hiçbir yerinde Dışişleri Bakanlığı'nda belirlenmez ve dünyanın her yerinde var olan üst düzey toplumlar ve üst düzey yetkililer tarafından belirlenir. Elbette Dışişleri Bakanlığı da iştirak ediyor fakat uygulayıcıdır.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nde de Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin bulunduğunu ve herkesin de katıldığını, kararın alındığını ve Dışişleri Bakanlığı'nın da kendi yöntemleriyle uygulaması gerektiğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi bu alanda ölçüsüz açıklamaların, Amerika ve düşmanların sözlerinin tekrarı olduğunu belirterek, esasen İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede manevi nüfuzuna sebep olacak her akımın Amerika'nın öfkelenmesi ve sinirlenmesine sebep olduğunu hatırlattı. Ayetullah Hamine'yi bu konuya örnek olarak Amerika'nın, İran'ın Çin, Rusya ve bölge ülkeleriyle olan anlaşmalar ve işbirliklerine verdiği tepkilere işaretle sergilenen tutumlara Amerika'nın inkılabın zaferinden önceki döneme geri dönmek ve İran'a sulh kurma kuruntuları ve rüyalarına sebep olduğunu söyledi. Hiç şüphesiz İran halkının izzet ve iktidarı ve ezilen halklara örnek oluşturması, Şehit Kasım Süleymani gibi tarih yazan büyük insanların oynadığı rol ve cihatlarının sonucudur. Kudüs günü özellikle Amerika ve İsrail rejiminin bölgenin parçalanması ve Batı Asya nüfuz için yeni planlar tasarladıkları son yıllarda birçok saldırı, yanlış ve yıkıcı suçlamalar ve baskının hedefi haline gelmiştir. Amerika, IŞİD'e ve Siyonist rejim, Arabistan ve diğer bazı bölgesel müttefiklerince desteklenen diğer terör gruplarına arka çıkarak bölgeyi tam bir savaş dayatmak istiyordu. Fakat bu komplo Irak ve Suriye'de yenilgiye uğradı. Zira Kudüs kuvvetleri tüm gücü ve cesaretiyle Amerika'nın bölgedeki saldırı, nüfuz ve terörizmine karşı durdu. Amerika bu komploda yenilgiye uğrayınca maksimum güvenlik siyasetini Kudüs gücü komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye kalleşçe saldırı düzenleyerek gerçekleştirmeye çalıştı. Ama bu terör ve saldırılar İran'ın izzet ve iktidarını arttırdı ve eğer Amerika bugün nükleer anlaşmaya geri dönerek İran ile diyalog kurmakla diplomasi sahnesine dönmek istiyorsa, İran'ın Amerika'nın zorbalığına ve nüfuzuna karşı iktidarının sonucudur. Aslında İslam İnkılabı rehberinde açıkça belirttiği gibi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücü, Batı Asya'da pasif diplomasiyi engelleyen en önemli etkendir.
D. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemenli işçiler Suudi Koalisyon Savaşı'nın en önemli mağdurları olması konusunda. Suudi Arabistan'ın liderliğindeki savaş koalisyonun Yemen'e saldırısında işçilerin en büyük mağdur kesim olması istatistiklerle ortaya çıktı. Suudi koalisyonun Yemen'e karşı savaşı üzerinden 74 ay geçiyor. Batı Asya bölgesinin en yoksul ülkesine yönelik başlayan savaşın Yemen halkına birçok olumsuz etkileri oldu. Fakat bu ülkenin yoksul halkının yaşam ve hayatının temelinin yok olmasını bu savaşın en önemli sonuçlarından biri olarak kabul etmek gerekiyor. Bu durum özellikle de Yemen toplumunun başta işçileri olmak üzere fakir ve zayıf kesimi için geçerlidir. Yemen İşçi Sendikası Dünya İşçi Bayramı nedeniyle yayınladığı raporda Suudi Koalisyon Savaşı'nın en önemli ve hissedilen sonuçlarından birinin 10.900 işçinin ölümü ve 19.500 Yemenli işçinin yaralanması olduğunu belirtti. Yayınlanan istatistiklere göre Suudi Koalisyon'un Yemen'e karşı savaşta ölü ve yaralıların yarısının işçiler olduğu söylenebilir. Bir başka önemli konu ise sırf ölümün tek bir hayatın sonu olmamasıdır. Zira genelde geriye kalanların durumu çok daha vahim ve içler acısıdır. Yaklaşık 11 bin Yemenli işçinin ölümü yüzlerce aileyi ekmek götüren ve aileyi geçindiren kişinin ölümü demektir. Başka bir ifadeyle aile reisinin ölümüyle geriye kalanların hayatı büyük oranda olumsuz etkilenir. Dolayısıyla sosyal sorunların hem ailevi ve hem ulusal düzeyde arttığı gözleniyor. Koalisyon savaşının bir diğer önemli sonucu Yemenli işçilerin büyük bölümünün kendi gelir kaynaklarını kaybetmesidir. Suudi koalisyonun savaşı nedeniyle Yemen'de fabrikalar, küçük esnaf, atölyeler, tedavi merkezleri, havaalanları, yollar ve okullar gibi altyapıların en az %80'i yerle bir edilmiş ve kalkınma alanındaki çalışmalar da büyük günlük bombardımanlar neticesinde pratikte durmuş vaziyettedir.
Buna esasen Yemen İşçi Sendikası'nın raporunda Suudi Koalisyonu ve Yemen kuşatması nedeniyle ülkede işsizlik oranının %65'e yükseldiği ifade edilirken, yoksulluk sınırının %80'e vardığı bildiriliyor. Söz konusu raporda ayrıca Suudi Koalisyon saldırılarının Yemen halkına facia boyutundaki şartlar dayattığı, Birleşmiş Milletler'in bu durum hakkında defalarca uyarıda bulunarak, 21. yüzyılda dünyanın en büyük insanlık faciası ile karşı karşıya olduğunu duyurduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler ve alt kurumları şimdiye kadar çeşitli raporlarda Yemen'de yaşanan savaşta yaklaşık 21 milyon insanın gıda güvensizliğinden acı çektiğini, bunun ise Birleşmiş Milletler açısından kıtlık anlamında olduğunu belirttiler. İnsani ve acil durum yardımlarından sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Şubat 2021'de yaptığı açıklamada Yemen halkının yaklaşık %80'inin gıda yardımına ihtiyacı olduğunu, 5 yaş altında olan yaklaşık 400 bin çocuğun yoğun şekilde kötü beslenmekten dolayı acı çektiğini söyledi ve şöyle dedi. Savaştan önce Yemen yoksul bir ülke olarak açlık ve kötü beslenme sorunu yaşıyordu ama ekonomisi aktifti ve hükümet halka birçok hizmetler sunuyordu. Şimdi savaş büyük oranda her şeyi yok etmiştir. Yemen'de gıda krizi dünyada son 10 yıllarda yaşanan en yoğun kıtlıktır. Gerçi Yemen halk kesimleri bu zor şartlardan etkilenmişlerdir ama hiç şüphesiz işçi kesimi ve onların aileleri diğer kesimlere nazaran daha çok zarar görmüş ve Suudi koalisyonun ülkelerine açtığı savaşın en büyük kurbanları olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ordibehş 1400 İran'da Hicri Kameri 20 Ramazan 1442 ve miladi takvimle 3 Mayıs 2021 Pazartesi. ...1434 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Ramazan 8 yılında... ...tarihi rivayetlere göre Allah Resulü komutanlığında... ...İslam ordusu Mekke kentini fethetti. Hudeybiye Barış Anlaşması'nın Kureyşli kafirlerce ihlal edilmesinin ardından... ...10.000 kişiden oluşan İslam ordusu Mekke kentini fethettiler. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem... İslam dininin yayılmasına karşı direnen ve Müslümanlardan birçoğuna işkence eden Mekke'de yaşayanların güvenliğini sağladı. İslam peygamberinin bu merhametli davranışı Kureyş kabilesinin İslam'a iman getirmelerine neden oldu. Böylece Mekke kan dökülmeden fethedildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bir grup insanı putları yıkmak için Mekke etrafına gönderdi ve kendisi de İmam Ali Aleyhisselam ile birlikte Kabe içindeki putları yıktı. ...167 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Ordibehş 1233'te... ...İranlı hekim ve şair Gani lakaplı Mirza Habibullah Şirazi vefat etti. Hicri Şemsi 1187'de İran'ın güneyindeki tarihi Şiraz kentinde dünya gelen... ...Mirza Habibullah Şirazi ilim öğrenmek için... ...Kutsal Meşet kentine gitti ve orada şiir söylemeye başladı. Mirza Habibullah Şirazi 10 yılın ardından naif... Beyan, geometri usulü, nücum, hikmet, kelam, felsefe, edebiyat teknikleri ve şiir dallarında maharet kazandı. Ve ardından Kacar Şahlarından Nasreddin Şah'ın sarayına gitti. Fransızcayı öğrenen ilk İranlı şair olan Mirza Habibullah Şirazi, bu dilin yanı sıra Arapça ve İngilizce'ye de hakimdi. Mirza Habibullah Şirazi nihayet Hicri Şemsi 13 Ordibehş 1233 ve Hicri Kameri 5 Şaban 1270'te 47 yaşında vefat etti. Onun naaşı İran'ın günündeki Rey kentindeki Hazreti Abdülazim Türbesi'nde defnedildi. ...506 yıl önce bugün 3 Mayıs 1515'te Portekiz filoları İran'a ait Hürmüz Adası'na saldırmakla burayı işgal etti. Ve Batı'nın Orta Doğu'daki müdahaleci ve sömürgecilik dönemi ve macerası başlamış oldu. Bu stratejik ada Hürmüz Boğazı'nda yer almaktadır ki İran'ın güneyindeki Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin birbirine bağlanması noktasında. İran'ın deniz gücüne sahip olmamasından dolayı Sultacı Portekizler 1521'e kadar o dönemde İran toprakları dahilinde olan Bahreyn başta olmak üzere İran'a ait Fars Körfezi'ndeki diğer bazı adaları işgal etti. Portekiz'in uyguladığı şiddeti ve işgalciliği İran halkının öfkesine neden oldu. İran Deniz Kuvvetleri'nin oluşmasıyla İranlı adalar 1652 yılına kadar Portekizlerin işgalinden kurtarıldı. ...900 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Ramazan 542'de Müslüman edip naifçi ve şair İbn-i Şeceri vefat etti. Onun sülalesi Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Aleyhisselam bağlı olup bu yüzden Alavi Hasani olarak ünlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan 10 yeni fakülte daha kurdu. Boş binaya fakülte.
Karar.
Yeter ki gündem değişsin.
Star.
Lübnan ordusu, İsrail ordusu sınırı geçerek kaçırma girişiminde bulundu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ali Güller, 1 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde tek adam rejimi ve Seolar kabinesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek adam rejimi anımsayın. Hukuksuzluk üzerinden inşa oldu. Öyle ki Erdoğan'ın ortağı Bahçeli fiili duruma hukuk kazandıralım demiş ve arkasından Türk tipi başkanlık sisteminin yolu açılmıştı. Yani hukuksuz şekilde uygulanmakta olan tek adam rejimine anayasal kılıf ve hukuk örtüsü sağlanmıştı. Kuşkusuz bu durum bile meşruiyet sağlamadı. Zira tek adam rejimi pek çok uygulamasıyla hala hukuksuz. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tek adam rejimi beğenmediği kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin kararını bile tanımayan, hatta o kararı verdi diye Anayasa Mahkemesi de kapatılsın diyebilen bir rejimdir. Öyle ki alt mahkemeler sarayın güvencesiyle Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını bile uygulamaz durumdadırlar. Özetle rejimin pek çok uygulaması tam bir hukuksuzluk örneğidir. Tek adam rejiminin doğurduğu sonuçlardan biri de Ruhsar Pekcan vakasıdır. Günlerdir başta Serpil Yılmaz ve İsmail Saymaz olmak üzere gazeteciler Pekcan vakasını bütün vahametiyle kamuoyuna anlatıyorlar. Özetlersek 3 Kasım 2016 gecesi saraya bir ihbar geliyor. Ruhsar Pekcan isimli bir iş insanının Emine Erdoğan'ın yakınıyım diyerek vergi ödemeksizin eşya ithali girişiminde bulunacağını belirtiliyor. Bu ihbar üzerine Emine Erdoğan özel kalem müdürü Sema Silkin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin özel kalem müdürünü bilgilendiriyor. Olayın ciddiyeti nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu hemen ertesi sabah bölge müdürlerine bu konuda bir uyarı gönderiyor ve müdürlüklerden dikkatli olmasını istiyor. 20 ay sonra 8 Temmuz 2018 günü Ruhsar Pekcan kendisi hakkında dikkatli olunmasının istendiği Ticaret Bakanlığı'na bakan yapılıyor. Sonrası daha da vahim. Pekcan, eşi ve iki ortağıyla kurduğu şirketini 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1.4 milyon TL teşvik alıp dezenfektan üretiyor. Sonra o dezenfektanı Ticaret Bakanlığı'na yani kendi bakanlığına satıyor. Litresini 3 TL'ye mal ettikleri dezenfektanı Türk Hava Yolları'nın bir şirketini 14.35 TL'ye satıyor ama satan kendi, alan kendi olunca iş kolaylaşıyor ve aynı ürünü Ticaret Bakanlığı'na 35 TL'den satıyor. Konu ortaya çıkınca Erdoğan sessiz sedasız mini kabine değişikliği yaparak Pekcan'ı görevden aldı. Ancak normalde hükümet düşürecek bu yüce divanlık vakayla ilgili soruşturma bile açılmadı. Neden? Çünkü Ruhsar Pekcan vakasının asıl sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Neden? Çünkü Erdoğan eski rejimi yıkıp yeni bir rejim inşa ederken kendisine normal bir kabine değil CEO'lar kabinesi kurmuştur. Neden? 3 yıl önce bu köşede yazdık. 15 Mart 2015'te ben bu ülkenin şirket gibi yönetilmesini istiyorum diyen ve başkanlık sistemi adı altında Türkiye'ye CEO olan Erdoğan'ın yönetim maliyeti gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Türkiye'yi şirket gören Erdoğan baş CEO oldu ve kabinesini de CEO'lardan oluşturdu. Özel hastane sahibi Sağlık Bakanı, özel okul sahibi Eğitim Bakanı, otel sahibi Turizm Bakanı, patates şirketi danışmanı Tanım Bakanı, iş insanı Ticaret Bakanı yapıldı.
Mustafa Karaalioğlu 1 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde bunca dert varken bu telaşsızlık neden başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasal, sosyal, ekonomik ve hatta diplomatik göstergelerin gerilemekte oluşu bir tesadüf ya da şanssızlık değildir. Kötü yönetime işaret eder. Kötü yönetimden daha kötüsü ise bunun farkında olmamaktır. Sorunların ulaştığı derinliği, varacağı yeri kestirememek ve dolayısıyla çözüm becerisini kaybetmek. Sorunun hacminden daha büyük bir ağırlıktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye bu problemi bilhassa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yoğun şekilde yaşamaktadır. Vizyon dağılmış, fikri takip kaybolmuş ve doğal olarak olumlu olumsuz gelişmelere karşı reaksiyon alabilme imkanı yitirilmiştir. Sistemin karnesi olan makroekonomik göstergeler, hukuku, eğitim, şeffaflık gibi listelerde baş aşağı gidişi durumu hem özetlemekte hem de dramatikleştirmektedir. Açık ki ekonomide büyük ve derin kriz var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlayarak en aşağıya kadar iktidar kadrolarının hal ve hareketlerinden böyle bir hissiyat almıyoruz. Finansal açıdan eski rezerv dönemine girmiş, enflasyon ve işsizliğin yönetilemez hale geldiği bir ülkenin hükümeti tablosu görünmüyor. Yahut da devletin vatandaşa en çok lazım olduğu şimdiki gibi salgın dönemlerinde çaresiz kalan bir yönetimin utangaçlığı hissedilmiyor. Türkiye ölçeğinde bir ülkede daha kötüsü olamaz denilebilecek ne varsa yaşanıyor ama iktidar Cumhurbaşkanı o havada değil. Bunun sebebi büyük problemler karşısında soğukkanlı ve metanetli yönetim kabiliyeti değildir. Bilakis meselenin derinliğini, problemin büyüklüğünü fark edememek ve bilhassa kendini de kandırmaktır. Sorunların çapıyla yüzleşmeyip dönüp dolaşıp propaganda maksatlı komplo teorilerine inanmak, iktidarı acil çözüm bekleyen problemler karşısında giderek daha etkisiz kılıyor. Zaten kadro, liyakat ve odaklanma eksikliği nedeniyle kısıtlı olan icraat potansiyelini bütünüyle zayıflatıyor. Doğru teşhisi geçelim, acil müdahale bile mümkün olamıyor. Son derece başarısız bir ekonomi bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın Albayrak ve Uysal ikilisi ardından iktidar için hem kötü hafızayı silen hem de piyasaya güven veren Naci Ağbal gibi bir ismi 4 ay tahammül edememek nasıl bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğunun farkında olmadığını gösteriyor. Bu tersine değişim, rezerv, kur, faiz, enflasyon, yatırım gibi temel göstergelerin gerçekte işaret ettiği tehlikeyi görememektir. Salgınla mücadele ederken salgını arttıran kalabalıklar toplamak, gerçeklerden uzaklaşmaktır.
Cevher İlhan 1 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde yine ekonomik ve sosyal destek yok başlıklı yazısına yer veriyor. Çalışanların %60'ının çalışmaya devam edeceği 17 günlük tuhaf tam kapanma çarpıklığında ciro yapamayan esnafa, işini kaybedene acil destek paketi talepleri devam ediyor. Zira yapılan araştırmalarda Türkiye'de hali hazırda 150 bin civarında lokanta, kafe işletmesi müşterisinden yoksun hale getirilmiş, 3740 düğün ve nikah salonu kapalı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buna mukabil Türkiye'de 300 bin civarında küçük esnafın borç oranı %65'i geçmiş. 2020 yılında 99.588, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 34.632 esnaf iflas ederken, salgın sürecinde desteklenen mahrum kaldığı için en az 135 bin esnaf iflas etmiş. Salgında 3 milyondan fazla işsizin eklenmesiyle işsizler ordusu 10 milyonu aşmış. Ne var ki son kapanmada da asıl mağdur olan küçük esnafı kapattırırken yine zincir marketleri açık tutuluyor. Bundandır ki lebalep kongrelerle vaka sayılarının 11 binden 65 bine ulaşmasına karşı ilan edilen 17 günlük tam kapanmada Avrupa ülkelerindeki gibi vatandaşına gelir güvencesinin sağlanması gerekiyor. Esnafın ciro kaybına, kira, prim ve benzeri ödemelerin devlet tarafından karşılanması, kira stopajları kaldırılması, vergi ve borçların ertelenmesi, faturalarının en az 6 ay ertelenmesi isteniyor. Ne var ki Cumhurbaşkanı açıkladığı paketin daha önce açıklanan 500-750 lira kira desteğiyle yetinilen yetersiz ve göstermelik paketin süresinin bir ay daha uzatılmasından ibaret. Bu yüzden yine daha fare doğurduğu yorumlarına yol açıyor. Vaziyet şu ki Avrupa'da ve dünyada salgında birçok ülke esnafına ve işletmelerine milli geliri oranla %20'yi aşan doğrudan yardım ve destekte bulunurken, vatandaşların bütün gelir kayıplarını misliyle karşılarken, milli geliri oranı binde birin bile altında kalan oranla Türkiye en az yardımda bulunan 3 ülke arasında kalıyor. Özetle tek kişilik yönetimde esnafa, işini kaybedene yine ekonomik ve sosyal destek yok.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Sadakallâhul aliyyul azîm.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak için sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Değerli dostlar, Ramazan ayının değerli yoldaşları, İmam Ali Aleyhisselam'ı seven siz saygıdeğer oruçlu müminler, hepinizi selamlıyoruz bir kez daha. Kameri 40. yılda geçen gün gibi bir günde dünya ihlas, kulluk, cömertlik, infak, Allah yolunda cihad ve fedakarlığın abidesi olan büyük bir insanı kaybetti. Bu büyük insan cömertlik ve kerem sınırlarını aştıktan sonra fedakarlıkta hakkında Bakara suresinin 207. ayeti nazil olarak ilerledi. Bu ayet o hazretin ebedi medarı iftiharıdır. Ayet şöyle buyurmakta: İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder.
Allah-u Teala Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı tanıtırken başka hiç kimsede olmayan çok has bir özelliğine işaret ediyor. Ki bu özelliği namaz ibadetinde, rükû halindeyken, infakta ve fedakarlıkta bulunmasıdır. Rivayetlere göre Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sadece 4 dirhemi vardı. Ki bir dirhemi gece, bir dirhemi gündüz, bir dirhemi gizlice ve bir dirhemi de açıkta sadaka verdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.
İmam Ali Aleyhisselam Allah'ın düşmanlarıyla savaşta ve cihatta yöntemi İslam peygamberinin yöntemi gibi yürek yakarak nasihat vermek, sabretmek ve hatta sapanlar için dua etmekti. Ve yine Allah Resulü gibi zayıf insanlar, kadınlar ve çocuklar ve hatta Beytül Mal konusunda sık sık bunlara el uzatılmamasını tavsiye ediyordu.
Hazreti Ali Aleyhisselam İlim ve bilimde İslam peygamberinin ashabı ve Müslümanların arasında en üstün ve bilgi olan insandır. Öyle ki Allah Resulü hakkında şöyle buyurdu: "Ben ilim kentiyim ve Ali bu kentin kapısıdır." Hazreti Ali aleyhisselam şecaatte de emsalsiz ve örnek bir insandı. O hazret hiçbir zaman düşmana sırt çevirmedi ve hiçbir savaşçı onun karşısında dayanamadı. Ve sağ kurtulamadı. İmam Ali aleyhisselam aynı zamanda oldukça güçlü ve iktidarlı olduğu halde asla aciz insanları öldürmez, kaçanların peşinden gitmez, düşmana baskın yapmaz ve düşmanın yüzüne suyu kapatmazdı. Hazreti Ali aleyhisselam eline ne geçerse Allah yolunda yoksullar ve mahrum insanlara bağışlar, kendisi en sade, en tevazulu biçimde yaşardı. O hazret ziraatı çok sever ve çorak toprakları abad ederek fukara yolunda vakfederdi.
İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek hayatının son anlarında ettiği vasiyetin bir bölümü hakikaten tüm Müslümanların yoluna ışık tutacak niteliktedir. Hazret şöyle buyuruyor: "Bismillahirrahmanirrahim." Bu Ali bin Ebu Talib'in vasiyetidir. Ali Allah'ın yegane olduğuna şehadet ediyor ve Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu ikrar ediyor. Ey oğlum Hasan, seni ve tüm evlatlarımı ve ehli beytimi ve kim bu mektup eline geçerse şu işlere tavsiye ediyorum. Asla ilahi takvayı unutmayın. Ölüm anına kadar Allah'ın dininde kalmaya çalışın. Hep birlikte ilahi ipe sarılın ve Allah'a iman konusunda birlik olun ve birbirinizden ayrılmayın. Nitekim ben Allah Resulü'nden şöyle buyurduğunu duydum: İnsanların arasını ıslah etmek namaz ve oruçtan her daim üstündür. Dini yok eden şey ise fesat ve ihtilaftır. Yakınları ve akrabaları unutmayın. Sıla-i rahim yapın ki insanın Allah katında hesabını kolaylaştırır. Allah için, Allah için sakın yetimleri aç ve kimsesiz bırakmayın. Allah için, Allah için komşularınıza iyi davranın. Allah Resulü o kadar çok komşuların hakkında tavsiyede bulundu ki bizler onları mirasımıza da ortak etmek istediğini zannettik. Allah'tan korkun. Kur'an-ı Kerim konusunda sakın başkaları Kur'an-ı Kerim'e amel etmekte sizi sollamasın. Allah'tan korkun. Namaz için, zira namaz dininizin direğidir. Allah'tan korkun. Kâbe için. Sakın hac tatil edilmesin. Zira eğer Kâbe boş kalır, hac terk edilirse size mühlet verilmez ve düşmana yenik düşersiniz. Allah'tan korkun. Ramazan ayı için, zira bu ayda oruç tutmak cehennem ateşine kalkandır. Allah'tan korkun. Allah yolunda cihad için, bu yolda malınızı ve canınızı feda etmeyi esirgemeyin. Allah'tan korkun. Malın zekatı için, zira zekat ilahi öfkenin ateşini söndürür. Allah'tan korkun. Fukara ve yoksullar için, onları yaşamınıza ortak edin. İçinde Allah rızası olan işleri yapmaya çalışın. Emri maruf ve nehyi münkeri terk etmeyin. Bunu terk ederseniz, sonucu pak olmayanların size musallat olmasıdır ve size zulmederler. O zaman her ne kadar dua ederseniz edin, dualarınız icabet görmez.
Evet değerli dinleyicilerimiz, önceki bölümlerde kefaret meselesine açıklık getirdikten sonra şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde kazası vacip ama kefareti vacip olmayan durumlardan söz etmek istiyoruz. Mübarek Ramazan ayında oruç için niyet etmeyen veya riyakarlık yaparak oruç tutan ve orucu batıl eden amelleri yapmayan kimse için orucun kazasını yapmak vaciptir. Fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer oruç tutan insan Ramazan ayının sahur vakti sabah olup olmadığını araştırmadan orucu batıl eden bir şey yaparsa ve ardından sabah olduğu ve sabah ezanı okunduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Fakat eğer araştırır ve sabah olmadığı ve bir şey yediği ve daha sonra sabah olduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir.
Oruçlu insanın iftar etmesi için de bazı şartlara uymak gerekir. Mübarek Ramazan ayında oruçlu insan güneş battığından emin olmadığı sürece orucunu açamaz. Eğer oruçlu insan Ramazan ayının havanın karanlığı yüzünden akşam ezanı vakti olduğundan emin olursa veya haberleri şer'i açıdan hüccet olanlar akşam ezanı vakti olduğunu söylemeler üzerine emin olur ve iftar ederse ve ardından o sırada akşam ezanı vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Yine eğer oruçlu insan havadaki bulutların yüzünden akşam ezanı vakti olduğunu zanneder ve orucunu açarsa fakat daha sonra akşam ezanı vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir ve eğer akşam ezanı vakti olduğunu yakin ederek orucunu açarsa ve daha sonra böyle olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Bundan başka eğer oruçlu insan abdest alırken ağzında su çalkalamak gibi müstahap bir ameli yerine getirirken farkında olmadan suyu yutarsa orucu sahihtir ve kaza etmesi vacip değildir. Ancak eğer bu ameli sırf abdest almak için değil de serinlemek ve benzeri sebeplerden ötürü yaparsa ve farkında olmadan boğazına kaçarsa o günü kaza etmesi gerekir.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim tilavet ayıdır. bu semavi kitap Allah tarafından kullarını hidayete erdirmek ve yol göstermek üzere nazil olmuştur. O zaman ayetlerin tilaveti üzerinde düşünmekle beraber olması icap eder. Umarız hepiniz bu ameli bu şekilde yerine getirmekte başarılı olmuşsunuzdur. Bu ay kulun Rabbi ile fısıldaştığı ve hacetlerini arz ettiği aydır. Bu ayda göklerin kapıları açıktır. İslam peygamberinden bir rivayette o hazretin şöyle buyurduğu nakledilir. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde göklerin kapıları açılmıştır. Ramazan ayının sonuna kadar da kapanmaz. Gerçi sırf ilahi rahmet kapılarının açık olması, duaların icabet görmesi için yeterli değildir. Bunun yanında kulun liyakatı da şarttır. Fakat ilahi rahmet kapılarının açık olması kulun işini kolaylaştırır. Madem Allahu Teala işi bizler için kolaylaştırmıştır, biz de dualarımızla çabalarımızı ikiye katlayalım ve Rahman ve Rahim olan Allah'a şöyle arz edelim.
Ey aydın gündüzü karanlık geceden çıkaran, ey güneşin seyrini takdiriyle yörüngesinde dolaştıran, ey izzetli zat, ey mutlak bilge, ey ayın dolaşmasını belirli menzillerde mukadder buyuran, hurmanın dalı gibi ilk menziline geri getiren, ey her nuru aydınlatan, ey her arzunun nihayeti, ey her sahibin nimeti, ey Rahman Allah, ey her türlü kusurdan, eksiklikten münezzeh olan, ey yegane zat, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, güzel isimler sana özeldir ve yüce makam ve büyüklük, her türlü nimet, ihsan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni, benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni, ruhumu şehitlerle mahşur etmeni, taatimi âlâ dereceye ulaştırmayı, çirkin amellerimi bağışlamanı, kalbimden asla ayrılmayan yakin makamını, her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni ve nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni, bize dünyada ve ahirette iyi ne varsa inayet buyurmanı, cehennem ateşinden korumanı bu ayda bana, sana şükür ve zikretme, sana kavuşma şevkini, katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeyi niyaz ediyorum.
Dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu mübarek gecelerde dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nazdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli
gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın İran ile iyi ilişkileri olmasını istediği yönündeki açıklaması,
İşgal altındaki Filistin'de son gelişmeler
ve Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin seçimlerini erteleme kararı
geçen hafta Batı Asya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Salı günü El Arabiye televizyon kanalına verdiği mülakatta açıkça bir çark yaparak İran İslam Cumhuriyeti ülkesinin komşusu olduğunu, Riyad yönetiminin Tahran ile iyi ilişkileri olmasını umduğunu ileri sürdü. Muhammed Bin Salman ayrıca şöyle dedi, "Biz İran'ın zor durumda olmasını istemiyoruz. Bilakis biz gelişmiş ve ilerlemiş bir İran istiyoruz. Biz İran'da ve onlarda Suudi Arabistan'da çıkarları var ve bizim bu isteğimiz bölgemiz ve dünyanın gelişmeye ve ilerlemeye doğru hareket etmesi içindir." Muhammed Bin Salman'ın bu sözleri geniş tepkilere yol açtı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani Twitter hesabında yaptığı açıklamada Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın İran'la iyi ilişkileri olmasını istedikleri yönündeki açıklamasını olumlu karşılayarak desteklediklerini belirtti. Katar Dışişleri Bakanı Twitter hesabında şöyle yazdı. Birleşmiş Milletler bildirgesine uymak ve ülkelerin milli egemenliğine saygı göstermek ve birbirinin iç işlerine karışmamak, medeni ülkelerin temel ilkeleri ve bölgede ve dünyada barış ve güvenliğin güvencesidir. Katarlı bakan şöyle ekledi. Biz Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın iyi komşuluk ve İran ile diyalog başta olmak üzere dış politikasını destekliyoruz.
Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de Twitter hesabında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın mülakatta yaptığı açıklamaları olumlu karşıladığını belirterek, bu sözler Suudi Arabistan'ın kabiliyetlerine ve bölgede ve dünyada konumuna uygun olan dengeli tutum ve derin düşünce ve hikmetli ve idealist görüşü yansıttığını belirtti.
Pakistan Başbakanı İmran Han da Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın sözlerine Twitter hesabında gösterdiği tepkide şu ifadeleri kullandı. Biz Suudi Arabistan'ın İran ile barış için ilk adımı atmasını olumlu karşılıyoruz. İran bizim komşumuz ve Suudi Arabistan yakın dostumuzdur. Bu barışçıl hareket İslam ümmetinin güçlenmesine vesile olacaktır.
Bu arada gözlemciler Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın İran'a karşı eski tutumundan çark etmesini küresel şartlara ve Suudi Arabistan'ın zor durumda olmasına bağlıyor. Şimdi Muhammed Bin Salman Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ı yanında görmüyor. Bilakis Joe Biden yönetiminin kendisine ve Riyad yönetimine ağır baskı uyguladığına şahit oluyor. LSE Middle East Etüt Merkezi hocası Madavi Reşit, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın ağız değiştirmesinin bir sebebinin Amerika Başkanı Joe Biden'i etkilemek olduğunu belirtiyor.
Öte yandan Suudi Arabistan son yıllarda Yemen'e karşı başlattığı sonuçsuz savaşta bu ülkeyi son yılların en ağır insani faciasıyla karşı karşıya bıraktı ve bu yüzden uluslararası camia tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor. Oxford'un Pembroke Koleji Arap İslam Etüt Merkezi uzmanlarından Elizabeth Kendall'a göre Suudi Arabistan hem adını kötüye çıkaran hem kazanması mümkün olmayan Yemen Savaşı'ndan çıkış yolu aradığını belirtiyor.
Yine Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın dış politika alanında art arda uğradığı hezimetler ve ayrıca iç arenada üzerindeki baskılar Suudi Arabistan iktidar yapısında konumunu iyice sarstığı anlaşılıyor. Bu yüzden Muhammed Bin Salman İran ile ilişkilerini düzelterek en azından Yemen Savaşı'na ve yine dış politika alanında yaşadığı gerginliklere son vermeye çalışıyor. Bu konuda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi böyle düşünüyor.
Aslında o çizde işlem var. Bu da ki Suudi Arabistan, hususan Bin Salman'ın siyasi, harici siyaseti, hem bölge siyaseti hem beynelxalq siyaseti mağlubiyete uğrayıp. onun iş birliği ettiği adamlar indi iş istedirler ya məğlub olublar, həm gruplar, həm təşkilatlar. Və özü də əlhan böyük cürüftarçılığına üzbə-üzdü. Və təbiidir ki, baxanda bu tərəfdə İranın nə özü, nə siyasətləri, nə dövlət adamları heç birisi dəyişilməyib. İran siyasətləri keçmişdə olan siyasətlərdir. İndi baxanda Suudi Ərəbistanda nə dəyişilib? Suudi Ərəbistanda dəyişilərin ən başda Suudi Ərəbistanın böyük müttəfiqi olan Trump kimi tacir idi və Suudi Ərəbistanda belə bilirdi ki, bu tacirlə alver eləyəcək, pul verəcək, pulu var və ondan istədiyini alacaq. Əslində, Ben Salman da özü bir şahzadə prens olduğu üçün Avropada və ya öz ölkəsində pulla hər nəyi əldə etdiyi üçün belə biləydi ki, öz ölkəsində iqtidar, izzət, ehtiram və beynəlxalq münasibətlərdə yüksək bir səviyyədə pulla ala bilər. Və onun ən yaxın yolu bu bilirdi ki, Trump kimi tacirdi, ondan danışığa otursun və bir danışıqda 400 milyard dolar verdi və 400 milyard dolar alverin içində Trump ona hər cür dəstək köməyi verdi. İndi Trump gedib. 400 milyard doları gələk baxanda gələk belə baxaq. 400 milyard dolar nə qədər puldur? 400 milyard doları indi Türkiyə ilə müqayisə edəndə Türkiyədə ortalama Türkiyənin ildə 150 milyard dolar xarici gəliri var. Yəni xaricə mal satır. Bu satdığı malın hələ qoyaq 3-də 1-i də 3-də 1-i gəliri olsa olur 50 milyard dolar. 400 milyard dolar bu mənədir ki, 8 il Türkiyə dövlətinin xaricdən olan bütün ixracatdan, idxalatdan olan gəlirlərinin hamısı qədər bu pul verdi Trumpa ki, Trump ondan himayə eləsin. İndi bugün Trump yoxdur. İkinci məsələsi Daişin üstündə, Əl-Qaidənin üstündə elə sərmayə qoydular, elə abırların qoydular, İslamı xətərə saldılar, müsəlmanların qanına səbəb oldular, bir günah insanların. Bölgədə də bəzi xamxiyal pulpərəst siyasətçiləri özləri ilə əlbir elədilər və bu günləri Daiş də yoxdur. Əraqda siyasətləri məğlubiyyətə uğradı. Lobnanda Həridi ilə olan rüsvayçılıq və orada olan müdaxilələri nəticə vermədi. Bölgə siyasətlərində də Qətərlə gördük şəraiti necədir. Qətəri bölgəyə saldı. Hər halda Qətər bu günləri Qətərlə də münasibətin quruşu şikəstə uğradı. Ən böyük məsələsi Qətər idi. Qətərdir, fəqir, yoxsul, kiçik bir ölkədir. Qətərlə başladı Qətərə sülhə tapmağa, Qətərə müsəllət olmağa. Yəni, əsasən bu diktatorların vəziyyətidir. Eyni halda özləri, özcənin sağlığı nəyi olsalar da, qonşu ölkələrinə şahlıq istəyirlər eləyələr. Qətərə istədilər, müsəllət olalar. Qətər əhalisi qəbul etmədi. Və bu günləri Qətərin bir riyazı, cəddəni və Ərəbistanın Aramco kimi böyük neft şirkətlərinin təsisatının hamısının müşəklərlə və pilotsuz uçaqlarla vurur və Suudi Ərəbistan indi təhlükə şəraitindədir.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə təşəkkür ediyoruz.
İşğal altındakı Filistində isə mübarək Ramazan ayı başladığı gündən bəri Filistin halkı ilə Siyonist askerlərin Kudüsdəki çatışmalarında şimdiyə qədər yaxlaşıq 200 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Qızılay Cəmiyyəti keçən pazar günü yaptığı açıqlamada Siyonist askerlərin işğal altındakı Kudüsün eski semtlərinə yaptıqları saldırılarda en az 12 Filistinli yaralandığını duyurdu. İşğalcı Siyonist askerlər keçən Pərşənbə günü də Kudüs halkına saldıraraq bazı semtlərdə toplanmalarını engəllədi. Siyonist askerlər Kudüs sokaqlarında ayrıca 5 Filistinli gənci yakalayaraq darb etdi. İsrail polisi də Şeyh Cerrah semtinə uzanan yollara engəllər yerləşdirərək geçişləri engəllədi.
Aslında Siyonist rejim İsrail Kudüs'te Filistin parlamento seçimlerinin düzenlenmesini engellemek için bu kentte Filistinlilere yönelik yeni tür saldırıları başlattı ve nihayetinde seçimleri ertelemeyi başardı. Bu arada Hamas hareketinin Tahran temsilcisi Halit Kaddumi bir açıklama yaparak şöyle dedi. Siyonist rejim her yıl mübarek Ramazan ayında on binlerce Filistinli Müslüman Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün eski semtlerinde namaz kıldığı için bu cami üzerindeki kontrolünü kaybettiğini hissetmeye başlıyor. Ve bu yüzden bu yıl binlerce polisini, sınır muhafaza birliklerini, çevik kuvvetini ve Siyonist yerleşkecileri Kudüs üzerindeki istilasını takviye etmek üzere bu kentte konuşlandırdı. Üstelik geçen sene koronavirüs salgını yüzünden Mescid-i Aksa tamamen kapatılmıştı.
Bu süreçte dikkat çeken nokta İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert'in Tel Aviv ile başlarını uyarmasıydı. Olmert, İsrail'de yayımlanan Maarif gazetesinde Filistinlere yönelik saldırıların devam etmesi ve bu insanlara kasıtlı bir şekilde ve haddini aşarak zarar verilmesi konusunda uyararak şöyle dedi. Bu uygulama Filistinlere İntifadadan başka seçenek bırakmıyor. Olmert ayrıca Kudüs kentinde son günlerde yaşanan gelişmeler kentin çökme eşiğinde olduğunu gösterdiğini belirterek durum her an daha vahim boyutlara ulaştığı uyarısını yaptı.
Geçen hafta 30 Nisan Cuma günü Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas resmen Filistin'de parlamento seçimlerinin ertelendiğini açıklayarak şöyle dedi. Seçimlerin düzenlenmesi işgal altındaki Kudüs'ün de katılımına bağlı. Filistin seçimleri 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021 tarihinde ve başkanlık seçimleri 31 Temmuz'da, Milli Şura seçimleri de 31 Ağustos'ta yapılacaktı.
Ancak Mahmud Abbas'ın kararı Filistinli direniş gruplarının sert tepkisiyle karşılaştı. Hamas hareketi Cuma günü Gazze'de düzenlediği yürüyüşte özel teşkilatın seçimleri ertelenmesine gösterdiği tepkiden Mescid-i Aksa, Filistin milletinin kırmızı çizgisi olduğunu ve demokratik seçimlerin düzenlenmesi ve milli vahdetin sağlanması, Filistinlerin işgalcilere karşı birleşmesi bakımından önemli adım olduğunu belirtti. Hamas lideri İsmail Haniye ise bir açıklama yaparak Filistin'in Kudüs'süz Filistin olamayacağını, Kudüs Filistin'in siyasi başkent olduğunu ve bu kentte seçimlerin yapılması konusunda hiç kimseyle ihtilafları olmadığını belirtti. Haniye, zaten işin başından beri Siyonist rejimin Kudüs'te seçimlerin yapılmasına izin vermeyeceğini bildiklerini ama buna karşın Filistinli gruplar hep birlikte Kudüs'te seçimleri yapmakta kararlı olduğunu vurguladı. Haniye seçimleri erteleme gerekçelere ikna edici olmadığını belirterek seçimlerin belirlenen tarihlerde yapılmasını istediklerini belirtti.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'de düşmanın güvenlik kurumları ile işbirliği yapan özel teşkilatın güvenlik kurumlarının düşmanı Filistin milletini bir ülke hibe etme kuruntusu içinde olduklarını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Kudüs gücünün Batı Asya'da pasif diplomasinin önlenmesine en büyük faktör olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif rehberin şefkatli beyanatı bizim için son sözdür dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İran ile Amerika arasında tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onaylamadı. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü, İran'ın doğrulamanın ardından nükleer yükümlülüklerine geri döneceğini söyledi. Rusya nükleer anlaşmayla ilgili görüşmelerin ilerlemesi konusunda iyimser olduğunu belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı G7 oturumunda ele alınan konulardan birinin İran olacağını belirtti. Siyonist rejim Nablus'un güneyinde çatışmanın failini bulmaya çalışıyor. Bu arada Filistin, Kudüs'te seçim yapılması için Tel Aviv'e baskı yapılması çağrısında bulundu. İran'a 3 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı geldi. Türkiye'deki son 24 saatteki koronavirüs tablosuna göre 340 kişi hayatını kaybetti, 25.980 yeni vaka tespit edildi. Irak'tan Türkiye'ye Kuzey Irak'taki askeri üssüne sert tepki geldi ve Bağdat Havaalanı yakınlarında bir Amerika askeri üssüne roketli saldırı yapıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.